Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Sinematek'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben Ali Abaday. Bu hafta Ahmet Gürata ve Caner Fidaner'le birlikteyiz. Selim Eyüboğlu maalesef işleri nedeniyle bu hafta aramızda değil. Gelecek bölümde o da bizle birlikte olacak. Bu hafta konuşacağımız film Netflix için çekilen My Rally is Black Button. Ve 5 dalda Oscar adayı. Altın Küre'de de en iyi aktör dalında Chadwick Boseman'a, kendisi 2020'nin sonlarında kanser tedavisi görürken vefat etmişti. Marvel'ın Black Panther filminden en fazla kitlelerce tanınan aktör. Ödül kazanmıştı. Tiyatro oyunundan uyarlama, aynı zamanda bir caz filmi ve oyunculuğuyla da öne çıkıyor. Film hakkında ilk kim biraz konuşmak ister diye sözü sevgili
Caner Hocam'a bırakalım isterseniz.
Caner Hocam'a bırakayım.
Ey kardeşim.
Tamam. Buyurun.
Ben her zamanki gibi isminden başlayayım. Marini gerçek bir tarihsel karakter. Fakat şeyi bilmiyorum yani, filmle gerçek hayat arasında ne kadar bağlantı var, ne kadar değişiklik var diye. Bir de bizde bu Marini's Black Bottom kelime olarak tabii Marini'nin kara kaidesi diye.
Yani kara kıçı tam Türkçe.
Ben babamın usulüyle biraz sansürleyerek
YouTube'da
söyledim.
YouTube'da olmanın artıları, dijitalde olmanın.
Evet, ondan sonra Türkçe'de bu bir şarkının adı aynı zamanda. Meşhur ettiği Marini'nin. Türkçe'de ama çok aslında bence uygun bir isim vermişler. Blues'un annesi demişler. Marini Blues'un annesi. Çünkü bu şarkıcının bir ünvanı bu. Filmde de geçiyor zaten. Ben çok sevdim filmi. Yani hakikaten izlemesi keyif veren, aynı zamanda düşündüren bir film. Mutlaka zaafları da var. Konuşuruz. Bir de çok uzun değil. Onu da sevdim. 1,5 saat kadar bir şey. Yani söyleyeceğini söylüyor, kapatıyor. Tiyatrodan uyarlama olduğunu ve büyük ölçüde tek mekan filmi olduğunu söyledik. Bu yönden de hani meraklıların ilgisini çekebilir. Yönetmen George C. Wolfe, ben ilk kez adını duydum. Daha çok televizyon filmleri ve dizileri yapmış ama başka uzun filmleri de var. Fakat sanıyorum asıl ününü bu filmle yapmış olacak. Yani şu andan yaptığını diyebiliriz. Oscar alır almaz ama sonuçta bayağı bir ödül de kazandı. Başka adaylıkları da var. Diyerek buradan şeye geçelim, oyunculara. Viola Davis ve Chadwick Boseman, demin sen de bahsettin Chadwick Boseman'dan. Zaten ödül de aldı. Ve Oscar'da da her ikisi de aday. Fakat Viola Davis'in hem oyununu hem karakteri mi diyelim, yani çok sevimli buldum, çok da başarılı buldum. Yani filmi izlerken ya ben yanlış mı atıyorum, hakikaten Viola Davis miydi bu diye açıp durdurup geri dönüp baktım. Yani o kadar değişmiş. Viola Davis'i de ben en son şeyden hatırlıyorum, Dullar filminden. Şeylere, macera severlere o filmi de hatırlatmış olalım. Çok böyle ne diyeyim, feminist göndermeleri olan, feministlere göz kırpan bir macera filmi. Çok hoş filmdi o da. Burada tamamen farklı bir karakteri ve böyle adeta parlıyor. Yani Chadwick Boseman da iyi. Fakat Viola Davis parlıyor diye düşünüyorum. Öteki Oscar adaylıklarını da hatırlatalım. En iyi erkek ve kadın oyuncu da bu iki oyuncu iki dalda aday ama onun dışında da yapım tasarımında adaylığı var. Makyaj ve saç tasarımında adaylığı var. Ve kostüm tasarımında adaylığı var. Ben hani güçlü rakibeleri olmasına rağmen Viola Davis'e şansı olduğunu düşünüyorum Oscar almakta. Altın Küre aldığını söyledik Chadwick Boseman'ın. Başka notlarıma bakıyorum. Bundan sonrasında filmle ilgili bir iki söylemek istediğim şeye devam ederiz. Tamam. Ha şeyi söyleyeyim. Müziği çok iyi dedim. Çok da iyi bir caz filmi. Tabii akla başka caz filmlerini de getiriyor deyip
Evet. Jazz filmlerine geçmeden belki benim vurgulamak istediğim şeylerden bir tanesi yani oyun uyarlaması olması. Beni çarpan taraflarından bir tanesi böyle gerçekten lezzetli iyi bir tiyatro oyunu izleme duygusu verdi ki onu da sanıyorum çok özlemişiz. Yani aslında bu pandeminin vurduğu sanat dallarından bir tanesi yani tabii ki sinemayı da çok ciddi etkiledi ama tiyatro salonlarının kapatılması ve sahne tiyatro oyunlarının sahnelenmemesi de gerçekten en büyük etkilerinden bir tanesi kültür sanata. Yani bu tarz yine evet sinema tarihinde var tiyatro oyunundan uyarlanmış filmler hatta kayda başlamadan konuşuyorduk bu yıl Father filmi de yine benzer bir şekilde tiyatro oyundan uyarlama bana onu çağrıştırdı yani aslında derli toplu bir adeta gerçek zaman diliminde geçen gibi yani 1,5 saatlik 90 dakikalık bir dizi olayı tek bir mekanda derli toplu anlatma başarısı gerçekten takdire değer. Ve yani o anlamda da oyunculuklara da belki buradan değinebiliriz. Yani aslında bir bu tiyatro oyunlarında da özellikle ortaya çıkan bir şey. Yani tamam evet bir takım oyuncular ön plana çıkıyor ama aslında bir grup işi bu. Yani evet. Ensemble dedikleri gerçekten o anlamda da baktığımızda orkestrayı oluşturan sanıyorum değil mi 5 müzisyen mi oluyor 4 müzisyen
3 müzisyen toplamda 4 kişi oluyorlar onun dışında 2 evet, kişi kayıt stüdyosunda evet. Mareli'sin de sevgilisi ve yeğeni
evet karakterleri çok güzel saydın.
Evet.
Gerçekten hepsi bir yani birbirini destekleyen güçlü bir oyunculuk sergiliyorlar. Evet ben de biraz bunun altını çizmek istedim. Yani gerçekten
hocam,
iyi bir
çok güzel söylediniz. Aklıma şu geldi. Nasıl ki bir caz grubu her biri başka bir alet çalıp enstrüman çalar ama sonuçta ortaya güzel bir şey çıkar. Burada da kişileri yönetmen o şekilde veya işte tiyatro yazarı kişileri her biri birbirinden farklı ve öyle çok konuşma olan filmleri pek ne diyeyim makbul saymam aslında. Ama burada evet. Konuşmalar o karakterleri besliyor, oluşturuyor ve birbirleri arasındaki ilişkileri de görüyoruz. Nasıl hani bir tarafta bas çalarken yanında biri işte vurmalı çalgılarla evet. ikisi bir arada bir uyum oluşturur filan. Burada da hepsi birden bir uyum oluşturuyor ve esasında da beyazlarla siyahilerin ilişkisi üzerindeki farklı şeyler, yaklaşımlar diyelim. Evet. Ama sonuçta öyle bir uyumu oluşturmuş. Tabii Marain ondan sonra fırtına gibi giriyor.
Pardon. Şunu da söyleyeyim. Ben izlerken şey aklıma geldi çoğunlukla The Green Book çünkü orada evet. da hani benzer evet. bir hikaye siyahi bir ses sanatçısının evet. hani neler yaşadığı ama hani iki karakter tabii ki çok farklı The Green Book'taki ile Ma Rainey ise Ma Rainey diyor ki senden bir şey istiyorlar onu elde edene kadar sen her şeyi yapabilirsin hani evet. beni hiç önemsemiyorlar bana hiçbir değer vermiyorlar. Beni hiçbir zaman evlerine davet etmezler. Onlara göre ben hala bir siyahım. Ama benden istedikleri bir şey var. Ben bunu bildiğim için bu elimdeki gücü sonuna kadar kullanırım diyor. Ve orada evet. beyazları nasıl hani kendi gücünü kullanarak idare edebileceğini, gücünün sınırlarının ne olduğunu, nasıl farkında olduğunu hepsini evet. görüyoruz. Ama mesela diğer taraftan Chadwick Boseman'ın oynadığı karakter Living Green mesela evet. o da beyazları idare etmeyi çalışıyor. Ben orada şeyi gördüm yani onun beyazları idare etme tarzı Amerika'da hep olan ikilem biraz daha Martin Luther King tarzı Ma Rainey biraz daha Malcolm X tarzı biraz daha radikal sert ama o Ma Rainey'nin daha haklı olduğu işte hani Green Book'taki o Kennedy dönemine, Martin Luther King dönemine gelene kadar Amerika'da siyahi hakların biraz daha öne çıkana kadar hakikaten bu işlerin çok zor olduğunun bir göstergesi. Ne kadar yetenekli, başarılı olursanız olun, ne kadar bir şeyiniz olursa, müzik deyanız olursa olun, siyahiyseniz çok bir anlamı olmuyor kimse için.
Evet, bu da çok gerçekten önemli. Buyurun hocam.
Pardon, ben şeyi de hemen söyleyeyim. Yani bu tema, bu yaklaşım Miami'de Bir Gece'de de vardı. Hani farklı siyahilerin beyazlarla ilişkilerdeki farklı tarzları.
Evet.
Yani Miami'de Bir Gece'de. Ve o adam içeri almıyor mesela şampiyonu. Çok övüyor, ediyor falan. Ama evin içine almıyor. Gerçi o hayali bir olay ama orada da bunu anlatıyordum. Pardon Ahmet Hocam.
Yok hayır, yani buradan iyi bir ekleme oldu aslında. Yani bugüne kadar izlediğimiz filmlerde yine de bir parça eksikler göze çarpıyordu. Yani özellikle Green Book'ta hani evet Amerika'daki Afrikalı, Amerikalı ya da siyahların tarihine dair bir takım örnekler izliyoruz ama hala biraz beyazların gözünden izliyorduk biz o filmlerde. Burada biraz sanki artık son birkaç yıldır bakış açısı biraz değişiyor gibi geliyor. Bunun filmin dayandığı oyun August Wilson adlı bir yazar tarafından yazılmış 1984 yılında. August Wilson aslında böyle bir Amerika'daki siyah Amerikalıların tarihine odaklanan, Afrikalı Amerikalıların tarihine odaklanan bir dizi oyunu var. Bu da onlardan bir tanesi. Öğrendiğimize göre Netflix bunları aslında bir dizi oluşturmayı planlıyor. Yani birkaç oyunu daha bu şekilde uyarlayarak bir dizi oluşturmaya çalışıyor. Bu çok önemli çünkü gerçekten yani bu tarihi hem bilmiyoruz hem gözden geliniyor, görmezden geliniyor. Dolayısıyla öğrenmek önemli. Bir benzeri aslında Atlantik'in öbür yakasında İngiltere'de bu yıl yine gerçekleşti. Steve McQueen böyle 5 filmlik bir dizi yaptı. İngiltere'deki siyahların tarihine odaklanan üst başlı Black X adında her biri birer film uzunluğunda bir dizi diyebiliriz. Dolayısıyla böyle bir yeni bir tarih, yeni bir tarihçi, yeni adeta bir kendilerine bir tarih oluşturuyor siyah yönetmenler. Biraz da belki bu My Rain Is Black Bottom'ı da bu şeye sokabiliriz, akıma sokabiliriz gibi geliyor.
Mesela Amazon'un da Amazon demişim, Apple'ın ilk filmlerinden The Banker'da aynı şekilde Amerika'da Los Angeles tarafında ilk siyahi bankerlerin hani nasıl o aynı zamanda emlakçıların zorluklar yaşadığı ve hani hapisle karşılaşmaları, neden hapisle karşılaştıkları da. Hani dediğiniz çok doğru Ahmet Hocam. Son dönemde Amerika'da giderek siyahilerin hani tarihlerini kültürel anlamda o geniş kitlelere yeniden anlatacak filmler görüyoruz. Bu arada bir ekleme, filmin yapımcısı Denzel Washington Viola Davis'le Fences filminde başrolü oynamıştı. Zaten Viola Davis'in o filmden bir Oscar'ı var. Evet. Bu film de ilk etapta Denzel Washington'ın da olduğu Fences'la birlikte HBO'nun 10 filmlik anlaşmasının bir parçası olarak görülüyormuş ama sonradan Netflix'e geçmiş.
Evet. Bir şey eklemek istiyorum. Ahmet Hocam çok güzel bir şey söyledi. Artık beyaz gözüyle değil de hani öbür taraftan. Şimdi bu bana şeyi düşündürdü. Bir de bu erkek bakışı, male gaze diye bir kavram var ya. İşte 20. yüzyılda Laura Mulvey'in klasik makalesiyle çıkmış ve 20. yüzyılda kadın yönetmenler artık erkek gözü, erkek bakışından kurtulmuş filmler yapmaya başlıyor. Daha çok tabii, daha 20. yüzyılda da var da. Bir anlamda 20. yüzyıl böyle ötekinin gözünden görülmeyi sanki sona erdirebilen bir dönemdeymişiz gibi. Hani madem ki siyahiler için de bunu söyleyebiliyoruz. Onun için de 20. yüzyılı yeniden insanlığın yeniden birbiriyle tanışması, buluşması yüzyılı gibi de düşünebiliriz. 20. yüzyılın savaşları ve insanları birbirinden ayıran işte ulusal sınırlarına karşılık diye böyle bir de bir felsefi.
Evet, doğru yani, aslında hakikaten öyle. Belki bu sayede biraz öğrene öğrene insanlar birbirini tanıyor. Evet, evet. Bu işte çok eleştirdiğimiz kutuplaşmayı aşma imkanı doğabilir mi bilemiyorum.
Hocam şey ama vardır ya, illa bir beyaz kurtarıcı. Yani evet. Bildiğimiz filmlerde tamam işte romantik yaklaşıyor diyelim siyahilere ya da eski adıyla zincirlere. Romantik yaklaşan filmler var. İşte onlara abartan eden. Ya daha eski hani ırkçı yaklaşanlar var. Ama hani olumlu bakanlarda da illa bir beyaz kurtarıcı olur. Böyle çok sevdiğimiz, beğendiğimiz filmlerde bile. Burada bir beyaz kurtarıcı yoktu. Hani gene Marini'ye dönersek.
Evet. Hem yani öyle beyaz... hem öyle hem de hem her biri biraz anti kahraman gibi. Yani çok özdeşleştirebileceğimiz kahramanlar da değil. Ma Rainey çok aslında itici bir karakter. Daha başlangıçta görüyoruz.
Uyumsuz.
Uyumsuz, sürekli öfke nöbetinde, kapris yapıyor sürekli. Ve hani niye bunu yapıyor diye böyle düşünürken birdenbire arada işte uzun bir şekilde açıklıyor bunun nedenlerini. Neden
anlıyoruz onu yani.
Çevredeki herkese de kendi kölesiymiş gibi davranıyor. Yani ben ne istersem onu yapacaksınız. Başka bir şey yapmaya hakkınız yok gibi kesin bir şey tavrı da var.
Evet. Evet. Aynı şekilde Chadwick Boseman'ın canlandırdığı karakter de benzer bir şekilde Levi. O da hani biraz aklı havada diyelim. Çabuk yoldan köşeyi dönmeye çalışan, biraz daha sabırsız bir genç karakter. Ama onun da yani öğrendikçe geçmişini, tarihçesini, nedenlerini çok iyi anlıyorsunuz.
Anlıyoruz.
Evet,
çok güzel.
Yani şey bir de mesela o bir ekleme şimdi şeyde de artış var tabii ki. Mesela Amerika, işte Amerikan filmlerinin en büyük pazarı Amerika, ikincisi için ama Amerika'da azınlık nüfusunda da büyük bir artış var. Hani oy veremez ayrı konular. Mesela son olarak Marvel'ın dizisi The Falcon and the Winter Soldier'da bir siyahi kahraman bankadan kredi çekmeye gidiyor. İşte bankadaki görevli o büyük kahraman gibi şey yapıyor. Sonra diyor ki sana veremem kredi. Veya işte iki karakter konuşurlarken polis arabası geliyor. Siyahiye diyor ki Falcon'a kimliğini göster. O diyor ki niye göstereceğim? Sakin ol diyor. Elini silaha atıyor. Ve beyaz karakter dönüp seni rahatsız mı ediyordu bu diyor. O diyor ki sen kimle konuştuğunun farkında mısın? Sonra diyorlar ki ya bu adam Avengers'tan, bu kahramanlardan. Ama hani polis elini silahını hani Amerika'da giderek hani dizilerde, filmlerde hani bu siyahileri günümüzde de geçmişte de yapılan haksızlıkları göstermeye başladılar. Bu açıdan da Ma Rainey's önemli bir film. Hani şeyi alabileceğini çok düşünmüyorum. Viola Davis inanılmaz iyi oynasa da en iyi kadın oyuncu Oscar'ı bana çok muhtemel gelmiyor ama Chadwick Boseman...
Kim düşünüyorsun?
Efendim?
Kimi düşünüyorsun?
Ben Nomenant'ten alacağını düşünüyorum.
Francis McDormand'dan.
Benim düşüncem o yönde.
Evet, yakınlarda ona çok ödül verdiler de tabii şey yani Carey Mulligan da var değil mi? Carey Mulligan da var.
Carey Mulligan da var. Ama evet, onunki
güçlü aday.
Yani evet. Bu ikisinin gerisinde çünkü Viola Davis hakikaten çok değişik.
İnanılmaz
bir değişim var.
Sadece onun oyunu için bile kaçırılmayacak.
Ya, akademi hani bu değişimi sever.
Evet, ama evet. Ben olacaktım.
Akademi bu değişimi çok sever. Üstelik de şeyler azınlıklara bu ara daha fazla ödül vermeye de başladılar. Ama hani Frances McDormand'ın oyunu da hani tamamen farklı bir kulvarda çok farklı bir durulukla ve tamamen kendini karaktere vermesiyle ikisi yarışır gibi. Chadwick Boseman'a da hani hem öldü, onurlandırma, hem de siyahi, hem de çok çok iyi oynamış.
Çok iyi oynamış, evet.
Yani zaten altın küreyi de aldı. Hani ben Chadwick Boseman'ın alabileceğini düşünüyorum. Buradan da filmle ilgili söylemek istediğiniz bir şey yoksa biraz
şey altını da çizelim istersen çok başta vurguladık ama caz ve sinema meselesini hani
onu diyecektim ben
çok...
de.
Hocam oraya geçmeden bu filmle ilgili çok özür diliyorum. Selim Hoca aramızda yok ama Minari'yi anlatırken bir kavram ortaya atmıştı. Kör parmağım gözüne metafor. O kavramı çok sevdim. Bu filmde de hani o gözle izlerken hani filmin zaafı olarak düşünebiliriz veya hani popüler film kategorisi de olduğu için avantajı da olarak da düşünülebilir ama iki tane kör parmağın gözüne metafor vardı. Birisi sarı ayakkabı. Yani o sarı ayakkabı hani o trajik finale doğru da bizi götürüyor. Bir de o kapalı mekan. Ekmeğiyle açtığı kapının arkasında kendini hani sokakta ya da açık bir yerde bahçede bulmayı umarken bir bakıyoruz daracık bir havalandırma boşluğu gibi bir şey var orada. Yani kapıyı kırıyor ama arkasından gene daracık bir mekanda hapis kalıyor. İşe yaramaz gibi bir alt metin görebiliriz belki orada. Ben bu noktaya dikkat çekmek istedim. Kör parmağım gözüne metafor. Böyle sıkı sinema seyircilerini Selim Hocam gibi şey yapabilir, tedirgin edebilir.
Yani evet, ama belki biraz tiyatro oyunundan geldiği için de tabii, yani orada daha sahnede anlatırken belki o anlamda sinema daha çok olanağa sahip aslında. Yani daha öyle kalın çizgilerle çizmeden vurgulama şansına sahip belki yani ekranda, ama tiyatro sahnesini düşündüğümüz zaman tabii
Tabii.
çok geniş ve herkes farklı uzaklıklarda. Orada bazen kimi zaman daha altını kalın çizgilerle çizmek
Tabii
gerekiyor.
en arkadaki seyirciye göre
Evet,
derler ya
evet,
tiyatroda.
evet.
Makyajı ona göre
On,
yaparlar. Evet.
onun nedeni olabilir.
Ama
Geçelim mi
şey
caza o
çok
zaman?
vurucuydu
Hadi.
o son. Kapıyı kırdı ama gidebileceğin çok bir şey yok. Ne kadar kapıları kırsan da gidebileceğin alan belli.
Evet,
Ve o
evet.
trajik sona bizi hazırladı. Yani.
Evet. Caz
Evet.
filmlerine geçersek buradan hangi filmlerden bahsetmek istersiniz? Önce Ahmet Hocama sorayım.
Evet, yani bana ilk hatırlattığı aslında 60'lı yıllardan bir film, Connection adını taşıyor. Shirley Clarke, yine biraz görmezden gelinen bir kadın yönetmen aslında. Onun çektiği bir caz filmi. Benzerlik şu noktada, yine tek mekanda aslında geçen bir yine gibi caz grubunu odağına alan bir film. Gruptakiler prova yapıyorlar, müzik çalıyorlar, ama bir yandan da aslında kendilerine uyuşturucu getirecek olan satıcıyı bekliyorlar. Connection orada biraz torbacı gibi diye çevirebiliriz Türkçe'ye. Öyle bir karakter. Aynı zamanda bir Godot gibi bir türlü gelmiyor şey
Ha,
dışında.
evet.
Bekleniyor. Ama o esnada, o tek mekanda karakterlerin işte hem müzik çalmalarını hem aralarındaki gerilimi izliyoruz. Bana onu hatırlattı. Hakikaten çok etkileyici caz filmlerinden bir tanesi. Tabii caz filmi deyince çok önemli filmler aklımıza geliyor, ama Round Midnight belki bir yönüyle benzer diye
Orada
düşünülebilir.
Herbie Hancock müzik yapıyordu.
Evet.
Round Midnight
Evet, ve aynı zamanda bahsetmiştik, Bernard Tavernier yakın zamanda
müziğini.
kaybettiğimiz
Evet.
yönetmen. Evet, yani biraz böyle caz müziği ve tutku arasındaki ilişki, özellikle yani gerçekten aslında evet, sinemaya nasıl diyelim, yakışan da bir müzik, önemli bir
Doğru.
şey tarz. Bana bu iki filmi özellikle hatırlatıyor.
Caner Hocam.
Valla ben aslında bu şeyi çok iyi bilmem de Bird'ü vardı herhalde değil mi?
Birdi
Cazcı.
var. Evet.
Ondan
Caz filmi
sonra
deyince.
bana şeyi hatırlattı, Ray'i hatırlattı bir açıdan. Hani gerçek
Aa tabii.
hayattan aynı
Biyografi.
zamanda hani biyografi olması ve Ray Charles'ın da o beyazlığa karşısında hani kendini hem görmeyen bir insan olarak, görme engelli bir insan olarak zorlukları aşması hem de o kimi zaman kendisinin tuzağa düşürülmeleri yani o işte şeyin yakalandığı zaman uyuşturucu kullandığının anında basının önüne çıkarılması, yaşadığı zorluklar hani belli açılardan bana biraz onu da anımsattı. Tabii oyunculukta yine hani Ray'de de Jamie Foxx inanılmaz bir değişim
Evet.
içindeydi ve sonra ben şeyi de öğrenmiştim. Kendisi müzik eğitimi almış uzun yıllar. O yüzden hani piyanoda da o kadar başarılıymış. Hani geçmişinde bir müzik temeli de varmış. Sonrasında Ray'den sonra da zaten hip hop albümünde yaptı bir. Ama bana Ray'i belli açılardan Ray'i en çok anımsattı.
Evet, öyle haklısın. Fakat hani şeyi de belki söylemek lazım. Bu tarz müzisyen biyografilerinde hep sık rastladığımız bir şey, böyle bir yükseliş ve düşüş temposu. Hani önce bir başarı ve olağanüstü bir şöhret ve onun getirdiği yük, ve onun arkasından işte o şöhretli insanın çöküşü gibi bir konvansiyon vardır. Bu film evet öyle bir konvansiyona dayanmıyor. Yani tabii ki zaten çok kısıtlı bir zaman diliminde geçiyor. O da benim hoşuma gitti yani. Bir hani gerçekten o kadar belki onlar kadar zaten şöhretli bir isim değil Rankin'iz ama onun hayatında bir ana odaklanması bence çarpıcıydı.
Ben bir de spoiler olacak, bayağı spoiler olacak buradan söyleyeyim ama şeyi sevdim hani sonunda Ma Rainey'sin şarkıyı değiştirdiği biçim ve çocuğun yazdığı kendi orkestrasını yönetmek istediği şarkının bir beyaz tarafından hani esasında bir müzik beyazı var. Hani ilk kimse bunu şey beğenmiyor ama sonra bunu kullanıyorlar.
Evet.
Esasında hani bir fırsat da verilse kendisi de biraz kısa yoldan zengin olmak o şey olmasa biraz daha oturaklı bir karakter olsa farklı bir yere gidebilecek biri.
Hiç kuşkusuz evet.
Kendisinden çok beyaz yapımcılara güveniyor. Yani onlara elden mahkum olduğunu düşünüyor Levi. Sanki. Halbuki Marlene karşı onları belki karşı karakter olarak düşünebiliriz ağırlık. Yani karşı ağırlık noktası olarak. Marlene tamamen kendi gücüne güveniyor. Yani kendi sesine. Beni seviyor değiller. Sesim, sevdikleri tek şey sesim diyor. O ayrımı yapması çok önemli. Sanki. Evet. Yani filmin felsefesi açısından.
Filmi götüren zaten aradaki temel fark o işte. Yani biri diyor ki bana bundan mecburlar. Mecbur oldukları sürece bunu kullanırım. Öbürü diyor ki bana iyi davranacaklar. İyi davranmazlarsa günlerini gösteririm. Bu biraz da hani şey çocuğun tehdidi gibi. Hani çocuk bir evet. Çocuğun ufak bir şeyin.
Anne babaya.
Evet. Ben sana
evet. Etek çekme. Güzel.
Evet. Evet, sonuçta toparlayacak olursak yani bir caz severlere hitap eden önemli film, hakikaten güzel bir caz filmi. Tiyatro ile ilişkili olduğu için belki yine izlemeye değer. Bir de üçüncü olarak söylediğimiz gibi gerçekten işte Amerika'da ve tüm dünyada siyahların tarihine yeni bir bakış, yeni bir gözle bakmamızı sağlayan önemli bir film. Yani öbür Oscar'da yaşayan diğer filmler kadar belki gösterişli değil, daha ufak bir sonuçta bir tiyatro oyunu uyarlaması ama bu açılardan önemli görünen bir film.
Caner Hocam, sizin son söylemek istediğiniz bir şey var mı filmle ilgili?
Valla yani pandemiye rağmen Oscar adayları olsun, Altın Küre adayları olsun iyi filmler görüyoruz. Bir açıdan da filmlerin çabuk ya hani internet üzerinden çabuk yayılmasını sağlıyor. Hani film severler için, sinema severler için bu dönem ikili bir şey taşıdı. Özellik taşıyor. Salona gidemiyoruz ama bunun bedeli, yani bu böyle bir bedel ödüyoruz. Bir arada olamıyoruz, edemiyoruz fiziki olarak. Bir taraftan da birçok filme kolay ulaşabiliyoruz ve Zoom'dan da birbirimize ulaşıp tartışabiliyoruz, görüşebiliyoruz. Ben onu hatırlatmak istedim. Takip etsinler sinema severler. Hem bu filmleri hem İstanbul Film Festivali filmlerini ya da
hem bizim işte, yayınlarımızı.
bu yayınlar da güzel. Fizik olarak bir arada olmayan 3 kişi, 4 kişi rahat rahat buluşup konuşabiliyoruz. Marini de bu bakımdan bence kalıcı olabilecek bir film bu yıldan diye düşünüyorum.
Bana da öyle geliyor, oyunculuklar özellikle. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Sinematek'in yeni bir bölümünün sonuna geldik. Bizi izlediğiniz veya dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yayınlarımızı YouTube'dan izleyebilir, programı beğendiyseniz like atabilir, sorularınız, yorumlarınız olursa yazabilirsiniz. Ayrıca Ahval'in haberlerini Twitter veya Facebook'tan takip ederseniz engelsiz bir şekilde okur. Haber bültenimize üye olursanız da her sabah elektronik postanızı günün önemli haberlerinin derlendiği bir mail alırsınız. Gelecek programlarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. İyi günler.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.